Ayrım 19.
O da bütün kökten dinciler gibi İsa'nın yakında dünyaya döneceğine inanıyormuş. Ancak daha o dönmeden herkes evrim teorisinin doğrudan doğruya şeytandan kaynaklanan bir batıl fikir olduğunu öğrenecekmiş. Bakınız MG3 sayfa 96. Buradaki ahlaki suçlamaya dikkatinizi çekerim. Üstad evrenin eksiksiz fazlasız tam 7 gün içinde bundan 10 bin yıl kadar önce yaratıldığından emin. Hem sadece Tevrat öyle yazdığı için ve Tanrı yalan söylemeyeceği için değil, bugün bu modeli destekleyen bilimsel belge sayısının evrim modelini destekleyenlerden daha fazla olduğundan emin olduğu için. Başka türlü düşünen her bilim adamı ve dini lider şeytana hizmet ediyormuş. Söylediğine göre yaratılış her gerçek bilimin, gerçek Amerikanlığın ve gerçek Hristiyanlığın temelidir. Buna karşılık evrimcilik bilim maskesi takmış bir sahte bilimdir. Morris'in buna benzer daha başka hezyanları da var ama onları burada anmamın bir yararı yok. Gene de şu kadarını belirtmemde yarar olabilir. Bu şarlatanın da kitapları birçok dile çevrilmiş. Ben dememiş miydim size şarlatanların müşterisi çoktur diye? Bu kısma son vermeden ne yazık ki bizde de şarlatanların türemekte olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunlardan birkaçını ileride uzun boylu incelemeye çalışacağım. Yalnız yeri geldiği için bir tanesine hemen değinmek istiyorum. Sözünü ettiğim kişi liselerimizde okutulan bir biyoloji ders kitabının yazarı, yardımcı doçent Turan Güven. Herhalde şimdi o da profesör olmuştur. Meğer o da evrim teorisine çatmıyor mu? Bakın ne diyor. Bütün canlı türleri Allah tarafından yaratıldı. Bu canlı türleri ilk yaratıldıkları günden beri bazı değişmeler geçirmekle birlikte tamamen başka türlerle dönüşmediler. İnsan kendi varlığı konusunda biraz düşünürse bir yaratıcının varlığını ancak o zaman anlayabilir. Bu konuda ayrıca bakınız Hüseyin Batuhan, Türkiye'nin bir bilim politikası var mı? Çağdaş Kültürümüz Cem Yayın Evi 1991 sayfa 195-224. Şimdi lütfen bir an durup düşünün. Bunu yazan bir rahip, hoca veya büsbütün cahil biri değil, sözüm ona biyoloji okumuş, bu alanda güya doktora yapmış, üstelik doçent olmuş biri. Hem de bütün bunları bir sohbet esnasında değil, devletin sözüm ona laik bir devletin liselerinde okutulmak üzere yazılmış bir kitapta söylüyor. Şarlatanlar genellikle yazılarını kendileri yayınlarlar. Yazdıklarını profesyonel bilim adamları okumaya bile tenezzül etmez. Bizde ise devletin şarlatanlara ders kitabı ısmarladığı anlaşılıyor. Bir ara zamanın Milli Eğitim Bakanı okullara gönderdiği bir genelgede, biyoloji dersinde yaratılış teorisine de evrim teorisi yanında yer verilmesini istemişti. Herhalde bu kitapta bu istek üzerine yazılmış. Öğrencilere tarihi bir perspektiften bakmayı öğretmek açısından bunun yerinde bir istek olduğu kanısındayım. Fikirlerin nasıl geliştiğini her fırsatta çocuklara göstermek onları dogmacı bir tavır almaktan korur. Bu nedenle evrim teorisini anlatmadan önce insanların, dünyanın, canlıların, en sonunda da insanın oluşumu hakkında neler düşünmüş olduklarını kısa da olsa anlatmada yarar vardır. Yalnız bundan sonra yaratılış teorisinin niçin, ne tür düşünsel gerekçelerle terk edildiğini, onun yerine geçen evrim teorisinin ne gibi üstünlükleri olduğunu ve bunlar gibi uzun uzun açıklamak gerekir. Eğer bunu yapmaz da yaratılış teorisinin hala inanılmaya değer bir görüş olduğunu ima eder türden laflar ederseniz, o zaman yaptığınız işe bilim değil, din propagandası denir. Belki şaşıracaksınız ama Amerika'da da buna benzer şeyler oluyormuş. Aslında bu ülke belki her türlü şarlatanlığın en rahatça cirit attığı bir yer. Kökten dinci akımların binbir çeşidinin de bu ülkede boyattığını görüyoruz. Scopes davası, görüleli 1925, aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen Amerika'da gericiliğin her türü bugün de egemenliğini sürdürüyor. Yaratılışla evrim teorileri arasındaki savaşın son derece etkileyici bir biçimde sergilendiği bir Amerikan filmi, Inherit the Wind, son zamanda tekrar televizyonda gösterildi. Evrim teorisini derste okuttuğu için sonunda suçlu bulunan Scopes adındaki biyoloji öğretmeninin dramını anlatan filmde Spencer Tracy davada Scopes'u yani evrim teorisini savunmuş olan ünlü avukat Clarence Darrow, Frederick Merck ise sonunda Scopes'u mahkum ettiren büyük hatip Jennings Bryan'ı canlandırıyordu. Filmde genç öğretmen ama gerçekte yaratılış teorisi davayı kaybediyor. Dincilerin politikacılarla kamuoyu üzerindeki ağır baskısı iletişim araçlarının çıkar hesaplarıyla birleşince dini öğretilerin bu arada yaratılışçılığın okul kitaplarına girmesi önlenemiyormuş. Bakınız MG3 sayfa 93. Gardner'dan öğrendiğimize göre dincilerin baskısı yüzünden lise ve kolejlerde evrim teorisinin okutulup okutulmaması konusunda alevlenen tartışmalar yer yer şiddetli hukuk savaşlarına yol açmış. En büyük yayın evleri de bu baskı altında bastıkları biyoloji ders kitaplarında evrimin bir gerçek olduğu yolundaki ifadelerin sulandırılmasına ve mutlaka okutulacaksa henüz belgelenmemiş bir teori gibi sunulmasına özen gösteriyorlarmış. Ne dersiniz? Yoksa biz halimize şükür mü edelim gene? Ancak bizde it ürür kervan yürür diye bir söz vardır. Onun gibi bilimin ilerlemesine bu tür çatlak seslerin engel olması mümkün değil. Bunun nedeni çok açık. Bilim sağduyunun ve aklın sesidir ve bu sesi susturmak mümkün değildir. Tekrar ediyorum. Sorun dindar olmak veya olmamak sorunu değil, sorun aklını kullanıp kullanmamak sorunu. İnsanoğlu bugüne kadar gelebilmiş olmasını şüphesiz bunu başarabilmiş olmasına borçlu. Bundan sonra ayakta kalabilmesi de hiç şüphesiz buna bağlı. Elbet bu arada bazı korku ve umutlarının kendisine ilham ettiği birçok inançları da olmuş. Bu tür inançların eski dönemlerin bilgi boşluğunda insana yararı da dokunmuş olabilir. Ama bu konuda bu boşluğun neredeyse tümüyle doldurulduğu çağımızda görevini yitirmiş olan bu tür inançlara yapışıp kalmak insana ancak zarar verebilir. Ay çok affedersiniz, duygularıma kapılıp gene vaaz vermeye başlamışım. Şimdi izin verirseniz tekrar sevimli şarlatanlarımıza döneceğim. C. Atlantis ve Lemurya masalı. Tevrat'a ve ona dayanan İncil ve Kur'an'a göre bütün insanlar bir ana babadan, Adem'le Havva'dan türemiştir. Aslında Havva da Adem'den türemiş ama orasını fazla kurcalamayalım. Antropologların da ezici çoğunluğu insanların aynı antropoid ana babadan geldiği, dolayısıyla insan ırkının tek bir yerde ortaya çıktığı görüşündeler. Ancak bu yerin neresi olduğu konusunda bazı anlaşmazlıklar var. Bugün çoğu antropolog bunun Afrika'da Tanzanya yakınında bir yer, Olduvai Boğazı olduğunu düşünüyor. Bu konuda en son gelişmeler için bakınız Philip A. Ross, Shaking the Tree, Scientific American December 1992 sayfa 16 vs. Her konuda olduğu gibi insanoğlunun ilk yurdu konusunda da fikir yürüten de söz mü, bilimsel teoriler ortaya atan sivri akıllar olduğu anlaşılıyor. Yalnız kolayca tahmin edilebileceği gibi bunların dünyanın çeşitli bölgelerine gidip iğneyle kuyu kazar gibi insan kalıntıları arayacak halleri yok elbet. Bu sorunun öyle üçte biri kalmış bir kafatasını veya küçücük bir kalça kemiğini inceleyerek çözülebileceğini sanmak da yeterince saçma zaten. Hem akıl var, yakın var. İçinde her aradığınız bilgiyi bulabileceğiniz kutsal kitap dururken Afrika çöllerinde, yok Çin steplerinde insan kalıntısı aramanın ne alemi var? Ne diyor kutsal kitap? Adem'le Havva cennette, Eden, yaratıldılar demiyor mu? İşte bu Eden denen yer olsa olsa Kuzey Kutbu olabilir. Hoppala, dediğinizi duyar gibiyim ama durun, öyle acele etmeyin. Bunu sizin sandığınız gibi cahil ya da deli biri söylemiyor. Tam 30 yıl Boston Üniversitesi'nin rektörlüğünü yapmış bir Metodist rahip Sayın William Warren, Paradise Found 1885 adlı eserinde söylüyor. Yeniden bulunan cennet anlamına gelen bu başlığın Milton'un ünlü eseri Paradise Lost, An-Nazire olarak kullanıldığını hatırlatmama bilmem gerek var mı? Yalnız söylemekle kalmıyor, jeoloji, klimatoloji, botanik, zooloji, antropoloji ve mitoloji gibi pek çok değişik kaynaktan belge üstüne belge göstererek bir zamanlar Kuzey Kutbu'nun son derece ılıman ve sevimli bir yer olduğunu kanıtlamaya çalışıyormuş. Adem'le Havva orada yaratılmışlar. Daha sonra Nuh tufanında cennetin olduğu bu bölge sular altında kalmış. İklimi zamanla bugünkü soğuk halini almış. Adam gördüğünüz gibi allame-i kül, yani bilmediği yok. Bakınız MG1 sayfa 164. Ortaya attığı iddianın büsbütün temelsiz olmadığı anlaşılıyor. Zira orada bulunan fosillerden anlaşıldığına göre kutupları kaplayan sular ve kar donmadan önce oralarda ılıman bir iklim hüküm sürüyormuş. Üstelik ormanlarla kaplıymış. Ne var ki bu milyonlarca yıl öncesindeki durum. Oysa Adem'le Havva'nın yaratılışı bilemediğiniz 10 bin yıl öncesine ait bir olay. Bakınız E. Britannica 1987 Vol 9 sayfa 555b. İyi de ilk insanın yaratıldığı yer olarak bula bula Kuzey Kutbu'nu bulması size de biraz garip gelmiyor mu? İsrail peygamberlerinin yaşadığı yerler dururken Kuzey Kutbu'nu seçmek de nereden aklına gelmiş? Sanırım bu tür sorular sormanın bir anlamı yok. Siz asıl adamın amacına bakın. Neydi amacı? Yaratılış teorisinin bir masal olmadığı, bazı tarihi gerçekleri yansıttığını kanıtlamak değil mi? Warren'da anlaşılan zamanının bazı bilimsel bulgu ve varsayımlarından hareket ederek akla yakın bilimsel bir açıklama yapmayı denemiş. Ne var bunda? Sonra unutmayın, orijinal fikirler üretmek şarlatanlığın şanındandır. Tahmin edersiniz ki cennetin Pasifik adalarından birinde yer aldığını söyleseydi bu iddiası pek bir ilgi uyandırmayabilirdi. Cennete Kuzey Kutbu'na nakledebilmek içinse öyle her baba yiğidin harcı olmayan bir bilgi birikimi sergilemesi gerekiyordu. O da işte bunu yapmış, fena mı? G. Dunley adındaki bir başkası Atlantis 1882 adlı kitabında cennetin bir zamanlar Atlas Okyanusu'nda yer alan ama sonradan sulara gömülüp kaybolan bir kara parçasında yer aldığını iddia ediyormuş. Edera, renkler gibi zevkler de tartışılmaz bildiğiniz gibi. Herhalde bugün bile sık sık sözü edilen Atlantis masalı bu kitaptan kaynaklanıyor. Dunley'nin kendisi Platon'un anlattığı eski bir Yunan mitosundan esinlenmiş olsa gerek. Platon'un anlattığına göre Akdeniz'in ağzına yakın bir yerde yaşayan barbar bir ulusun insanları soysuzlaştığı için tanrıların gazabına uğrayıp bir gecede büyük bir deprem sonucu sulara gömülmüş. Tanrıların gazabıyla açıklanan daha nice felaket var. Zira kitap yayınlandığı tarihte inanılmaz bir ilgi uyandırmış ve neredeyse bütün dünya dillerine çevrilmiş. Ama ben bu masalın da ayrıntılarına girmeye gerek görmüyorum. Sadece şu kadarını belirtmekle yetineceğim. Yazar anlattıklarının gerçekten de olmuş bitmiş şeyler olduğuna kesinlikle inanıyor. Verdiği ayrıntılar arasında örneğin burada yaşamış olanların güneşe taptıkları, üstelik çok ileri bilimsel bilgilere sahip oldukları belirtiliyormuş. MG 1 sayfa 165. İyi de Dunley bu ayrıntıları nereden biliyor diyeceksiniz. Daha çok eski Mısır'la Güney Amerika kültürleri arasındaki benzerlikleri ortaya koyan çoğu su götürür bir sürü jeolojik, arkeolojik ve söylenti ürünü verilere dayanarak. Modern jeolojiye göre bugün bile yer kabuğunda birçok hareketler olmaktadır. Ancak bütün yazılı tarih boyunca herhangi fark edilebilir değişiklik olmamıştır. Bakınız CHC, Gillips, The Age of Objectivity. 1990 sayfa 294. Ayrıca bakınız Britannica 1987 vol 20 sayfa 234. Buna göre Atlantis masalının kaynağı Girit'te İsa'dan önce 1500 yılında büyük felaketlere yol açan Tera yanardağının patlaması olabilir. Zira patlamayla birlikte meydana gelen bir dizi deprem, Knossos'u yerle bir ettiği gibi depremin yol açtığı dev dalgalar Girit'in kuzey sahili boyunca birçok yerleşim merkezine büyük zarar vermiş. Ancak bu ve buna benzer doğal felaketlerin yol açtığı yıkıntılar zamanla giderilmiş. Masallar daima insanları büyülemiştir. Nitekim Dunley'nin kitabının ardından buna benzer inanılmaz sayıda kitap yayınlanmış olduğunu, bütün dillerde bu konuda yazılmış eserlerin birkaç bini aştığını öğreniyoruz. MG1 sayfa 166. Burada hemen akla gelen soru şu. Bütün bu yazarlar Atlantis hakkında anlattıklarını nereden öğrenmiş olabilirler? Öyle ya, varlığı hakkında hiçbir yazılı belge veya elle tutulur gözle görülür bir iz veya kalıntı olmayan bir ülke ile insanları hakkında ileri sürülen sözde bilgiler neye dayanıyor? Buradaki tek değilse bile ana kaynağın hayal gücü olduğu bence şüphe götürmez. Anladığıma göre yazarlar arasında birçok okültist, yani doğaüstü yetenekleri sayesinde gizli bilgi kaynaklarına el atabildiklerini iddia edenler var. Rosicrucian veya antroprozoflara göre bu kaynaklar kendi tarikat üyelerinin yüzyıllar boyunca daha önceki üyelerden devraldıkları bilgiler. Ama işlerinde bu bilgileri öbür dünyaya göçmüş Atlantislerin ruhlarından medyumlar aracılığıyla edindiklerini söyleyenler de varmış. Bunlardan biri Joseph B. Leslie. İster inan ister inanma deyip bu saçmalıklara son vermek en iyisi galiba. Gene de bunlardan almamız gereken önemli bir ders var. İnsanın hayal gücü bir defa gemi azıya aldı mı, yani gözlemsel verilerle bağını kopardı mı, onu akıl da sağduyu da durduramıyor. Bir de ister istemez şu soru geliyor insanın aklına. Neden bazı insanlar bu tür hayal ürünü masallara bu kadar kolaylıkla kaptırıyorlar kendilerini? Hepimizde biraz da çocukluğumuzdan kalma bir masallara düşkünlük vardır. Zira masallar bizi tatsız, monoton, çoğu zaman güçlük ve problemlerle dolu günlük hayatımızdan alıp özlemini çektiğimiz çok daha mutlu bir dünyaya götürür. Her fırsatta insanın mantıklı düşünme yeteneğini, hatta bazen sağduyusunu dumura uğratan özlemsel düşünüşün etkisi burada da kendisini gösteriyor. Daha mutlu bir yaşam özlemi insanı bazen çok geçmişlerde kalmış bir altın çağ masalına götürür. Bazen de ileride gerçekleşebilecek mutlu bir toplum düşleri kurmaya. Toptancı politik ideolojilerin çekiciliği de buradan geliyor. Bir de şu var. Atlantis ve Lemurya masallarını uyduranların çoğunda insanlığın bugünkü durumunun kendilerinde uyandırdığı ahlaki öfkenin belirtileri görülüyor. Öyle ya, Atlantis veya Lemurya neden sulara gömüldü? Elbet orada yaşayan mutlu insanlar sonunda Tanrı'nın buyruklarını dinlemeyip kendilerini şeytanın dürtülerine kaptırdıkları için. Neden olacak? Belki işi biraz karikatürleştiriyorum ama bu abuk sabuk kitapları yazmalarının arkasında bu tür bir ahlak dersi verme arzusunun yattığı pek yatsınamaz sanırım. İnsanlara böyle bir felaket sizin başınıza da gelebilir, ayağınızı denk alın demeye getiriyorlar. Hatta bazı yazarlar böyle bir felaketin yakın ve kaçınılmaz olduğunu açıkça söylüyorlarmış. Herhalde bu gibi masallarda insanların davranışlarını şu veya bu doğrultuda etkileme arzusunun rol oynadığı yatsınamaz. Sözün kısası burada asıl amaç, şimdiye kadar gizli kalmış bazı gerçekleri gün ışığına çıkarmak değil, öyle yapıyormuş gibi görünüp insanları yola getirmek. İleride hemen bütün şarlatanlık türlerinde, en teorik görünenlerinde bile bu ve buna benzer pratik kaygıların rol oynadığını göreceğiz. Gerçi tıp ve mühendislik gibi bilimlerde de asıl amaç, buna son amaç da diyebiliriz, pratiktir. Ama Pasteur ve Koch örneğinde de gördüğümüz gibi pratik amaçların da gerçekleşmesi çok sağlam teorik bilgilere dayanmakla mümkün oluyor. Ancak şarlatanlar insanların davranışlarını etkilemek için bilgiye ihtiyaç olmadığını, bunun salt inançlarını etkilemekle sağlanabileceğini çok iyi biliyorlar. Bu nedenle bütün soru onları bazı şeylere inandırmaktan ibaret. Hele inançları bilimsel bilgi kılığına sokabildiniz mi tamamdır. Onlara her şeyi yaptırabilirsiniz. Nitekim Hitler bunu en ilk anlamış olanların başında gelir. Özellikle bazı ırkçı fikirlere bilimsel kılıf uyduran birçok şarlatan çıktığını görüyoruz. Atlantis'in bir benzeri olan Lemurya masalı da bu amaçla uydurulmuşa benzer. Masalı uyduranlar arasından Madame Blavatsky, üçüncü kök ırkın Hint Okyanusu'nda bir ada olan Lemurya'da yaşadığına inanıyor ve bu ırk hakkında bir sürü ayrıntılı bilgi veriyormuş. Bu ırkın ilk ataları maymunsu devlermiş. Sonra bunlar yavaş yavaş gelişerek modern insana benzer biçimler almışlar. Bunların bir alt türü, dördüncü kök ırkı teşkil etmek üzere Atlantis'e göçtükten az sonra, nereden nereye diyeceksiniz, Lemurya sulara gömülmüş. Ne kadar bilimsel değil mi? Beşinci kök ırk olan Ari ırkı, Atlantislerin beşinci alt ırkından türemişler ve şimdilerde Arilerin altıncı alt ırkından altıncı kök ırk gelişmekteymiş. Annie Besant'a göre bu ırk bizim cennet imajımıza en çok yaklaşan iklime sahip olan Güney Kaliforniya'da gelişmekteymiş. Sonunda Amerika kıtası batacak, yerine Pasifik'teki Lemurya çıkıp bu altıncı ırkın yurdu olacakmış. Yedinci kök ırk gelişip yok olunca dünyadaki ırk oluşumu sona erecek, ondan sonra yeni bir süreç Merkür gezegeninde başlayacakmış. MG 1 sayfa 166. Bütün bu hezeyanlardan size de gına gelmiş olmalı. Ancak teozofi adındaki yeni bir dini tarikatın yüz binlerce, hatta belki milyonlarca taraftar topladığını söylersem inanır mısınız? İnsanoğlunun düşünme yetenekleri ve bilgi düzeyi bakımından gerçekten de bize bugün ürkütücü gibi gelen bu tür hezeyanların ancak hasta kafaların ürünü olduğunu söylemekle iş bitmiyor. Bu tür batmış kıtalar mitoslarının saf insanlar üzerindeki çekiciliğinin de bir nedeni olmalı. Gerçi jeologlar geçmiş çağlarda denizlerle karaların şimdikinden farklı bir konumda olduğunu kabul ediyorlar. Ancak insanoğlu yeryüzünde görüleli beri şunun şurasında en fazla 1-2 milyon yıl var ve bu süre içinde büyük kara parçalarının sulara gömüldüğüne dair ne jeolojik ne de arkeolojik en küçük bir belge yok elimizde. Dolayısıyla bu tür masallara inanmak için hiçbir akla yakın gerekçemiz de yok demektir. Ama gelin görün ki yalnız bunların sayısı artmakla kalmamış, bu konuda bir sürü dergi yayınlanmış, hatta sayısız Atlantis dernekleri kurulmuş. Eğer insanoğlunun saçmalama yeteneği bakımından nelere kadir olduğunu öğrenmek istiyorsanız, Gardner'ın kitabının 168-172. sayfalarını okumanızı salık veririm. Benden paso. Atlantis masalına bizim Doktor Velikovski'nin de inandığı anlaşılıyor. Ancak üstada göre bu kıta, Platon'un sandığı gibi Solon zamanından 9000 yıl önce değil, sadece 900 yıl önce sulara gömülmüş. Bilgin dediğim böyle olur. MG sayfa 170-71. İlginç bir noktada Jules Verne'le Conan Doyle'un Atlantis konusunu birer bilimsel düş romanında işlemiş olmaları. Konuya yakışan da bu olsa gerek. Zira biraz sağduyu sahibi olanlar için Atlantis hakkında yazılanlar ancak masal olarak çekilebilir. Gerçi o da biraz şüpheli ya, neyse. Ne yazık ki geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da bu tür masalları gerçek diye yutturmaya kalkışanlar ve yutturanlar daima çıkacaktır. Ta ki bütün okyanusların dipleri karış karış taranıp hiçbir yerde batık kıtaların izine rastlanmadığı anlaşılıncaya kadar. Ama bundan bile emin değilim. Zira uzaydan yerin yuvarlak olduğunu gösteren film ve fotoğraflar çekildikten sonra bile yerin düz olduğunda ayak diretenler olduğu gibi bu masalı da bir türlü bırakmak istemeyenler çıkabilir. Dediğim gibi masalların bir başka çekiciliği var. Öte yandan bazı insanların bilimsel düşünüşe karşı bir alerjileri olduğu anlaşılıyor. Bu gibilerin kafasını düzeltmek ne yazık ki boş bir hayal. D. Tevrat arkeolojisi. Tevrat'ta anlatılanların birer masaldan ibaret olmayıp bazı tarihi olayları yansıttıklarını, günümüz arkeolojisinin en son buluşlarına dayanarak kanıtlama hevesi, Velikovski gibi birçok şarlatanı sarmışa benzer. Bu konuda da binlerce kitap ve kitapçık yayınlanmış olduğu anlaşılıyor. Doğruluğu kanıtlanmak istenen masallar arasında en fazla yer alanlar da mucizelerle ilgili ama Nuh'un gemisi gibi biraz akla yakın olanları da var. Nitekim Nuh'un gemisini aramak için yurdumuza gelenlerin ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan biri olan astronot Irwin'in ne yazık ki gemiyi bulmaya ömrü yetmedi. Ama hiç merak etmeyin, başkaları söküğünü edecektir. Bu da gösteriyor ki bu masalı ciddiye alanlar pek çok. Geçmiş çağlarda pek çok doğal felaketler, bu arada tufanlar olduğunu kimseye yatsımıyor. Ancak bunların belirli jeolojik izleri var. Oysa Tevrat'ta anlatılan tufanın çok garip bazı özellikleri göze çarpıyor. Bunlardan biri tufan bitince Nuh'un gemisinin sonunda Ağrı Dağı'nın tepesine yakın bir yerde durmuş olması. Elbet insan sormadan edemiyor. Geminin o kadar yükseklerde işi ne? Bizim bildiğimiz sular yukarılardan aşağılara doğru akar. Dolayısıyla böyle bir gemi gerçekten var idiyse o gün bugün çürümemiş olsa bile onu düzlüklerde aramak gerekmez mi? Yoksa Nuh'un kabilesi tufan öncesi Ağrı Dağı'nın en tepesinde mi yaşıyordu? Öyle değildiyse çok uzun sürdüğü anlaşılan tufan yüzünden suların kabarıp Ağrı Dağı'nın yukarılarına kadar yükselmiş olması gerekirdi. Oysa su yüzeyinin bütün dünyada bu kadar yükselmiş olması imkansız. Çünkü atmosferdeki su buharı hiçbir zaman bunu sağlayamaz. Bugün yapılan hesaplara göre ani bir ısınma sonucu dünyadaki bütün buzlar ve karlar erise deniz seviyesi en fazla 74 metre kadar yükselebilir. O halde Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nın tepesinde ne arıyor? Bugün artık ortaokul öğrencilerinin bile aklına gelebilecek olan bu sorulardan başka Nuh'un gemisine onca hayvanın nasıl sığdırdığı da bir muamma. Bugün dünyada milyonlarca hayvan türü olduğu biliniyor. Hadi diyelim ki Tevrat'ın bu masalını yazan her kimse sadece evcil hayvanları hesaba katmıştı. Gerçi onlardan bile bir çift alsanız Nuh'un gemisine zor sığdırırsınız ama diyelim ki sığdırdınız. Bunları günlerce beslemek için ne kadar ot, saman ve öteki hayvan yemlerine ihtiyaç olabileceğini hiç hesap ettiniz mi? Hem unutmayın, gemide Nuh'un ailesi de var. Latife bir yana, konuya ne tarafından bakarsanız bakın, Nuh tufanı bir masal, hem de oldukça eğlenceli bir masal. Ama bunu tarihi gerçek diye yutturmaya kalktınız mı işin rengi değişir. Zaten masalın amacı da şüphesiz geçmiş bir olayı anlatmak değil, insanlara basit ve saf halk yığınlarına bazı ahlaki mesajlar vermekti. Tevrat arkeolojisi Nuh tufanı ile bitse gene iyi. Gardner'dan bu arkeolojinin piramidoloji, piramitler bilimi diye çok önemli bir dalı olduğunu öğreniyoruz. Bu konuda da en az Atlantis masalı üzerinde olduğu kadar kitap yazılmış. Bunlar arasında John Tyler'ın yazdığı Büyük Piramit Neden İnşa Edildi? Kim İnşa Etti? Adlı kitabın özel bir yer tuttuğu anlaşılıyor. Buradaki ayrıntılarında size bakınlık verebileceğini düşünerek bir iki ana iddiaya değineceğim. Efendim, Büyük Piramit öyle sizin sandığınız gibi bir veya birkaç Mısırlı mimar tarafından değil, Tanrı'nın buyrukları altında çalışan bir İsrailli tarafından inşa edilmişmiş. Çok muhtemelen de bu İsrailli Nuh peygambermiş. Zavallı Nuh, tufandan zor bela kurtulduğu yetmiyormuş gibi, bir de şimdi Mısır çöllerinin kavurucu sıcağında böyle bir işle görevlendirilmiş. Çilesi varmış fakirin. İyi de üstad bunu nereden çıkarmış diye merak etmenize gerek yok. Zira mesele çok basit. Tyler'ın Büyük Piramidi Tanrı'nın planının bir parçası olarak görmesinin ana nedeni, yapısında eski Mısırlıların bilgilerini kat kat aşan bir sürü matematiksel doğruların bulunmasıymış. Bunların hiçbirinin iler tutar yanı olmadığına kalıbımı basarım. Ama içinizde bana inanmayanlar varsa Gardner'ı okuyabilirler. Bakınız MG1 sayfa 175. İşin asıl ilginç yönü, Edinburgh Üniversitesi'nde astronomi profesörü olan Smith'in, Tyler'ın bu teorisini ciddiye alıp bu konuda yeni bir takım doğrular keşfetmiş olduğunu bildirdiği kocaman bir kitap yazmış olması. Bu kitapta pek çok benzerleri gibi defalarca basılmış ve pek çok dile çevrilmiş. İşe bir astronomi profesörü karışınca insan bir an duraklıyor ve ister istemez işin içinde bir iş olabileceği şüphesine kapılıyor. Onun için isterseniz işin aslını biraz olsun araştıralım.